Ayrım 8. Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku. 3304 kodlu kitap. Sayfa 82. Ünite 8. Usulsüz tebligat ve tebligat suçları. Usulsüz tebligatın ortaya çıkması. Yapılan tebligat, tebligat hukukunun gerektirdiği şekle uymazsa usulsüz tebligat söz konusu olur. Usulsüz tebligatın ortaya çıkmayacağı durumları inceleyelim. Tebligat yapılmaması gerektiği halde tebligat yapılması. Resmi tebligat çıkarılmaması gerektiği halde resmi tebligat yoluna başvurulması. Tebligatta resmi tebligatın değil özel posta yollarının kullanılması durumlarında tebligatta usulsüzlük yapılmış sayılmaz. Usulsüz tebligatın geçerli sayılması. Tebligat usulüne uygun yapılmışsa kural olarak geçersizdir. Ancak yokluk ya da mutlak bir geçersizlik sayılmaz. Usulüne uygun olmayan tebligata rağmen muhatap tebliği öğrenmiş ise tebligat geçerli sayılır. Usulsüz tebliğden muhatap haberdar olamamış ise o zaman geçersiz sayılır. Ancak usulsüz de olsa muhatap tebliği öğrendiğini beyan ederse beyan ettiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Ancak bu hakkı kötüye kullanmak isteyenler olabilir. Örneğin usulsüz tebligatı muhatap öğrendiği tarihte bu yönde herhangi bir beyanda bulunmadan süreyi geçirdikten sonra o konuyla ilgili işlem yapmıştır. Buna rağmen de işlem yaptığı tarihten bir sonraki tarihi tebligat tarihi olarak bildirebilir. Bu açıkça bir suistimaldir. Bu gibi durumlarda işlemin yapıldığı tarihi geçerli sayılır. Usulsüz tebligatın ileri sürülmesi. Tebligatın usulsüz olduğunu, tebligat muhatabı ileri sürebileceği gibi tebligatı çıkartan merci de resen dikkate almalıdır. Usulsüz yapılan bir tebligatın tespit edilmesi halinde yeniden usulüne uygun tebligat çıkartılmalıdır. İlgili mercilere ileri sürülen tebligat usulsüzlüğü karşısında herhangi bir işlem yapılmazsa kanun yollarına başvurulabilir. Dava esnasında tebligat usulsüzlüğü fark edilmeyip nihai karar verilmişse kesin hükme karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna da başvurulabilir. Tebligat suçları. Tebligat kanunu ile görevlendirilen memur, hizmetliler, mahalle, köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve meclis üyeleri işledikleri suçlardan dolayı TCK hükümlerince cezalandırılırlar, ayrıca idari soruşturma da yapılabilir. Tebligat suçları 1- Yanlış adres bildirilmesi 2- Kendisine yapılması gereken tebligatı almamak 3- Muhatap adına tebligat yapılan kimselerin tebligat evrakını muhataba vermemesi 4- Yalan beyan 5- Tebliğ evrakını asılmasına ilişkin suçlar 1- Aşağıdaki durumlardan hangisinde tebligat usulsüz olur? A- Gecikmiş itiraz ve eski hale iade için geçerli tebligat yoksa B. Tebligat yapılmaması gerektiği halde tebligat yapılması. C. Resmi tebligat çıkarılmaması gerektiği halde resmi tebligat yoluna başvurulması. D. Tebligatta resmi tebligatın değil özel posta yollarının kullanılmış olması. E. Resmi tebligata ilişkin usuller bırakılarak kargo ile bildirim yapılması. Çözüm. Gecikmiş itiraz ya da eski hale iade için geçerli tebligat yoksa yapılan tebligat usulsüz olur. Yanıt A'dır. Gecikmiş itiraz ve eski hale iade için geçerli tebligat yoksa. 2. Usulsüz tebliğe rağmen muhatap tebliği öğrenmişse, taraf menfaatleri ve usul ekonomisi gözetildiğinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? A. Tebligat geçersiz olur. B. Tebligat geçerli kabul edilir. C. Tebligatın yinelenmesi gerekir. D. Muhatap tebligatı öğrenmemiş sayılır. E. Tebligat muhatap kabul ederse geçerli sayılır. Çözüm. Tebligat usulsüz olmasına rağmen muhatap bunu önceden öğrenmişse yapılan tebligat geçerli olur. Yanıt B'dir. Tebligat geçerli kabul edilir. 3. Usulsüz bir tebligatı muhatabın öğrendiğini beyan ettiği durumlarda tebliğ tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, B. Tebliği öğrendiği tarih, C. Tebliğ edilen tarih, D. Tebliğ edilen tarihten bir hafta sonrası, E. Tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarihten 7 gün sonrası. Çözüm. Muhatap aldığı tebligatın usulsüz olduğunu öğrenip bunu beyan ederse bu tebligat irade beyanıyla birlikte geçerli olur. Yanıt A'dır. Tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih. 4. Yapılan tebligat usulsüz ise kural olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir? A. Geçerlidir. B. Geçersizdir. C. Muhatabın kabul etmesine bağlıdır. D. Muhatabın tebligatın geçersizliğini ispat etmesi gerekir. E. Usul hataları küçük nitelikte ise dikkate alınmaz. Çözüm. Tebligat kanununa göre özel nedenler haricinde yapılan tebligat usulsüz ise geçersiz olur. Yanıt B'dir. Geçersizdir. 5. Yapılan tebligatın usulsüz olmasına rağmen aşağıdaki durumların hangisinde tebligat geçerli olabilir? A. Muhatap tebliği öğrenmişse. B. Muhatap tebliğe itiraz etmemişse. C. Usulsüzlükler giderildiğinde geçerli hale gelir. D. Usulsüzlük hafif nitelikte ise dikkate alınmaz. E. Usulsüz tebligat geçerli olamaz. Çözüm. Muhatap tebligatı alırsa bu tebligat usulsüz yapılmış olsa bile muhatabın tebliğ tarihiyle birlikte geçerli olur. Yanıt A'dır. Muhatap tebliği öğrenmişse. 6. Tebligatın usulsüzlüğü tebliğ tarihinden sonra ne zaman ileri sürülebilir? A. Tebliğ tarihinden sonra 3 gün içerisinde. B. Tebliğ tarihinden sonra 1 ay içerisinde. C. Tebliğ tarihinden sonra 3 ay içerisinde. D. Tebliğ tarihinden sonra 1 yıl içerisinde. E. Her zaman. Çözüm. Eğer gönderilmiş olan tebligat evrakı usulsüz yapılmışsa, taraflara karşı her zaman için ileri sürülebilir. Yanıt E'dir. Her zaman. 7. Bir tebligata ilişkin usulsüzlük iddiası kural olarak nerede ileri sürülebilir? A. Muhatabın adresinde. B. Muhatabın usulsüzlüğü öğrendiği yerde. C. Muhatabın avukatının bürosunda. D. Tebligat konusu işlemi yapıldığı yer icra mahkemesinde. E. Tebligat konusu işlemi yapan ve çıkaran mercide. Çözüm. Yapılmış olan bir tebligatın usulsüz olduğu iddiası işlemi yapan ve tebligatı çıkaran merciye yapılır. Yanıt E'dir. Tebligat konusu işlemi yapan ve çıkaran mercide. 8. İcra takiplerinde yapılan tebligatın usulsüzlüğü aşağıdakilerden hangisine başvurarak ileri sürülebilir? A. İcra mahkemesine, B. İcra dairesine, C. İflas dairesine, D. Cumhuriyet savcılığına, E. Asliye hukuk mahkemesine. Çözüm. İcra takiplerini kural olarak icra dairesi başlatır ve başlatılan bu takiplere karşı icra dairesine itiraz edilebilir. Yanıt B'dir. İcra dairesine. 9. Bir dava sırasında tebligatın usulsüzlüğü fark edilmemiş ve muhatap hileli bir şekilde hiçbir şekilde yargılamaya dahil olmamışsa ve verilen karar kesinleşse de şartlar oluştuğu takdirde kesin hükme karşı başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir? A. Karar düzeltme, B. Yargılamanın yenilenmesi, C. Temyiz, D. İtiraz, E. Kanun yararına bozma. Çözüm. Bir dava sırasında tebligatın usulsüzlüğü fark edilmemiş ise, hüküm kesinleşmiş olsa dahi yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilir. Yanıt B'dir. Yargılamanın yenilenmesi. 10. Dava dilekçesinin davalıya usulsüz olarak tebliğ edildiği durumlarda davalı bu dilekçeden haberdar olmamasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Dava açılmamış sayılır. B. Davalıya ek cevap süresi tanınır. C. Davanın usulden reddi gerekir. D. Dava dilekçesi yeniden tebliğe çıkartılır. E. Dosya işlemden kaldırılır. Çözüm. Dava dilekçesi davalıya usulsüz olarak tebliğ edilmişse dava dilekçesi yeniden tebliğe çıkartılır. Yanıt D'dir. Dava dilekçesi yeniden tebliğe çıkartılır. 11. Tebligat kanununa göre aşağıdakilerden hangisi tebligat suçu işleyebilecek kişilerden değildir? A. Hakim, B. Muhatap yerine kendisine tebligat yapılabilecek kimse, C. Köy muhtarı, D. İhtiyar heyeti, E. Muhatap. Çözüm. Tebligat kanununa göre hakimler tebligat suçu işleyecek kişilerden değildir. Yanıt A'dır. Hakim. 12. Tebligat suçları genel olarak aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir? A. Türk Ceza Kanunu, B. Medeni Kanun, C. Ceza Mahkemeleri Kanunu, D. İdari Yargılama Usulü Kanunu, E. Tebligat Kanunu. Çözüm. Tebligat suçları kural olarak tebligat kanununda düzenlenmiştir. Yanıt E'dir. Tebligat Kanunu. 13. 1. Muhatabın usulsüz tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarihin ayrıca araştırılması gerekir. 2. Muhatabın usulsüz tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarihin ispatı gerekli değildir. 3. Muhatabın öğrendiğini beyan ettiği tarihin aksi ispat edilebilir. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1 ve 3. Çözüm: muhatabın usulsüz tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarihin ayrıca araştırılması ve ispatı gerekli değildir. Muhatabın öğrendiğini beyan ettiği tarihin aksi de ispat edilemez. Yanıt B'dir. Yalnız 2. 14. Aşağıdakilerden hangisi tebligat kanununda belirtilen tebliğ evrakının asılmasına ilişkin suçlardan değildir? A. Yanlış adres bildirilmesi, B. Kendisine yapılması gereken tebligatı almamak, C. Yalan beyan, D. Limited şirket üyeleri, E. Muhatap adına tebligat yapılan kimselerin tebligat evrakını muhataba vermemesi. Çözüm: limited şirket üyeleri işledikleri suçlardan dolayı tebligat kanununda böyle bir cezaya yer verilmemiştir. Yanıt D'dir. Limited şirket üyeleri. 15. 1. Tebligat kanununun uygulanmasında görevli bulunan memur ve hizmetler. 2. Mahalle köy muhtarı. 3. İhtiyar heyeti ve meclisi üyeleri. Yukarıdakilerden hangisi tebligat suçu işleyebilecek olanlara örnektir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm: yukarıdaki 3 öncülde de bulunan kişiler tebligat suçu işleyebilecek kişilerdendir. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 16. Aşağıdakilerden hangisi sulh ceza mahkemelerine ilişkin doğru bir ifadedir? A. Özel görevli ilk derece yargı yeridir. B. Her ilçe merkezinde Adalet Bakanlığı'nın görüşü alınarak HSYK tarafından kurulur. C. Sulh ceza mahkemelerinin yanında ceza iddiası görevini yapan savcılık makamı yoktur. Asliye ceza mahkemelerinin yanındaki Cumhuriyet Başsavcılığı, bu mahkemenin yargı çevresinde bulunan sulh ceza mahkemelerinin de yanında sayılır. D. Özel görevli mahkeme niteliğindedir. E. Yalnız çekişmesiz yargı işlerinden doğan davalara bakmakla görevlidir. Yanıt C'dir. Sulh ceza mahkemelerinin yanında ceza iddiası görevini yapan savcılık makamı yoktur. Asliye ceza mahkemelerinin yanındaki Cumhuriyet Başsavcılığı, bu mahkemenin yargı çevresinde bulunan sulh ceza mahkemelerinin de yanında sayılır. 17. Mahkemelerin kuruluşu, görevlinin, yetkilerinin, işleyişinin ve yargılama usullerinin kanunla düzenleneceğini öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir? A. Adil yargılanma ilkesi, B. Tabi hakim ilkesi, C. Doğrudanlık ilkesi, D. Aleniyet ilkesi, E. Kanuni hakim ilkesi. Yanıt A'dır. Adil yargılanma ilkesi. 18. Tebligatın usulsüzlüğü dava sırasında fark edilmez ve verilen karar kesinleşirse, şartları oluştuğunda başvurulabilecek yol aşağıdakilerden hangisidir? A. Yargılamanın yenilenmesi, B. İstinaf, C. Değişiklik davası, D. Temyiz, E. Karar düzeltme. Yanıt A'dır. Yargılamanın yenilenmesi. 19. Tebligat suçları genel olarak hangi kanunda düzenlenmiştir? A. Hukuk Mahkemeleri Kanunu, B. Tebligat Kanunu, C. Ceza Mahkemeleri Kanunu, D. Türk Ceza Kanunu, E. İdari Yargılama Usulü Kanunu. Yanıt B'dir. Tebligat Kanunu. 20. Tebliğ mazbatasında aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez? A. Tebliğ isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi. B. Tebliğ çıkaran merciğin adı. C. Tebliğ olunacak kişinin adı, soyadı ve adresi. D. Tebliğin konusu. E. Tebliğin içerdiği miktar. Yanıt E'dir. Tebliğin içerdiği miktar. 21. Tebliğ anında belirtilen adreste kimsenin bulunmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Adreste bulunmama nedeni araştırılır. B. Tebligat ertesi gün yapılmaya çalışılır. C. Tebliğ evrakı yöneticiye bırakılır. D. Tebliğ evrakı ilgili merciye iade edilir. E. Tebligat gazetede ilan edilir. Yanıt A'dır. Adreste bulunmama nedeni araştırılır. 22. aşağıdakilerden hangisi tebligat kanunu çerçevesinde suç işleyebilecek kimselerden değildir? A. Muhatap, B. Muhatap yerine kendisine tebligat yapılabilecek kimse, C. Köy muhtarı, D. İhtiyar heyeti üyesi, E. Hakim. Yanıt E'dir. Hakim. 23. Dava dilekçesi davalıya usulsüz olarak tebliğ edilmiş, davalı da bu dilekçeden haberdar olamamışsa bunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Davanın açılmamış sayılması, B. Davalıya ek cevap süresi tanınması, C. Davanın usulden reddi, D. Dava dilekçesine yeniden tebliği, E. Dosyanın işlemden kaldırılması. Yanıt D'dir. Dava dilekçesine yeniden tebliği. 24. Usulsüz tebligata rağmen muhatabın öğrenmesi durumunda tebligatın geçerli olması aşağıdaki yargısal hak ve ilkelerden hangisiyle ilişkilidir? A. Tasarruf ilkesi, B. ispat hakkı, C. Kendiliğinden araştırma ilkesi, D. Taraflarca hazırlama ilkesi, E. Usul ekonomisi ilkesi. Yanıt E'dir. Usul ekonomisi ilkesi. 25. Usulsüz tebligatın ileri sürülmesi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Tebligatın usulsüz olup olmadığını ilgili merci kendiliğinden dikkate almalıdır. B. Tebligatın usulsüz olduğunun tebligata konu işlemi yapan mercide ileri sürülmesi zorunlu değildir. C. Tebligatın usulsüzlüğü ancak belli bir usul kesitine kadar ileri sürülebilir. D. Bir nihai kararın usulsüzlüğü halinde aynı mahkemede itiraz yoluna başvurulabilir. E. Tebligatın usulsüzlüğüne ilişkin bir karara karşı tek başına kanun yollarına başvurulabilir. Yanıt A'dır. Tebligatın usulsüz olup olmadığını ilgili merci kendiliğinden dikkate almalıdır. Çıkmış sorular dönem sonu sınavı 1. 1. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yüksek öğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilen üye sayısı kaçtır? A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, E. 1. Yanıt B'dir. 4. 2. Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin bağımsızlığı ilkesiyle ilgili teminatlardan biri değildir? A. Hakimler görevlerinde bağımsızdır. B. Mahkemelere emir ve talimat verilemez. C. İdare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. D. Hakimler kanunlarda belirtilenler dışında başka görev alamazlar. E. Hakimler azlı olunamaz. Yanıt E'dir. Hakimler azlı olunamaz. 3. Asliye Ticaret Mahkemesi kurulmamış yerlerde Ticaret Mahkemesi'nin görev alanına giren iş ve davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar? A. Sulh Hukuk Mahkemesi, B. İş Mahkemesi, C. Tüketici Mahkemesi, D. Kadastro Mahkemesi, E. Asliye Hukuk Mahkemesi. Yanıt E'dir. Asliye Hukuk Mahkemesi. 4. Tüketici mahkemeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? E. Tek hakimlidirler, B. İlk derece mahkemelerindendir, C. Tüketiciler, tüketici örgütleri ve bakanlık davacı sıfatına sahip olabilir, D. Basit yargılama usulü uygulanır, E. Açılacak davalar dava açma harcına tabidir. Yanıt E'dir. Açılacak davalar dava açma harcına tabidir. 5. Başbakanlık veya bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini inceleme veya düşünce bildirme aşağıdaki Danıştay dairelerinden hangisinin görevidir? A. 1. daire, B. 2. daire, C. 3. daire, D. 4. daire, E. 5. daire. Yanıt A'dır. 1. daire. 6. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca Danıştay Tetkik Hakimliğine atanabilmek için meslekte hizmet verme süresi en az kaç yıldır? A. 3, B. 5, C. 7, D. 8, E. 10. Yanıt B'dir. 5. 7. Aşağıdakilerden hangisi savaş zamanlarında askeri mahkemelerin bakacağı davalardan biri değildir? A. Asker kişilerin işledikleri suçlara ait bütün davalar, B. Asker kişilerle birlikte suç işleyen sivil kişilere ait davalar, C. Savaş halinde devletin güvenliğine karşı işlenen suçlara ilişkin davalar. D. Savaşta esir edilenlerin işledikleri suçlara ait bütün davalar. E. Adliye mahkemelerinin bulunmadığı savaş bölgelerinde işlenmiş suçlara ait bütün davalar. Yanıt C'dir. Savaş halinde devletin güvenliğine karşı işlenen suçlara ilişkin davalar. 8. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ve Sayıştay kararları arasında doğan uyuşmazlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Sayıştay kararları esas alınır. B. Uyuşmazlık mahkemesi kararları esas alınır. C. Yargıtay kararları esas alınır. D. Danıştay kararları esas alınır. E. Anayasa Mahkemesi kararları esas alınır. Yanıt D'dir. Danıştay kararları esas alınır. 9. Tüzel kişi adına tebligat yapılacak temsilci normal iş saatlerinde tebligat yapılacak yerde bulunmadığında tebligat memuru tarafından yerine getirilmesi gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Tebliğ evrakı başka bir zaman temsilciye tebliğ edilmelidir. B. Tebliğ evrakı posta yoluyla tebliğ edilmelidir. C. Tebliğ evrakı ilanen tebliğ edilmelidir. D. Tebligat o yerde bulunan memur ya da müstahdemlerden birine yapılır. E. Tebliğ evrakı geri çekilmelidir. Yanıt D'dir. Tebligat o yerde bulunan memur ya da müstahdemlerden birine yapılır. 10. Aşağıdakilerden hangisi kolluk kuvveti marifetiyle tebligat yapılabilecek öncelikli durumlardan biri değildir? A. Diğer kanunlarda hüküm bulunması halinde. B. Gecikmesinde zarar doğabilecek işlerde. C. Aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya yetkili kurumlar arasında. D. Yargı mercilerinin takdiri halinde. E. Aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya yetkili kurumlarda çalışan kişilere. Yanıt D'dir. Yargı mercilerinin takdiri halinde. 11. Aşağıdakilerden hangisi takip ettikleri davalarda makbuz karşılığında birbirlerine tebligat yapabilir? A. Hakimler, B. Savcılar, C. Yazı işleri müdürleri, D. Stajyerler, E. Avukatlar. Yanıt E'dir, avukatlar. 12. Tebligat memuru tarafından tebliğ işlemini tespit eden belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Tebliğ mazbatalı zarf, B. Tebliğ mazbatası, C. Davetiye, D. Makbuz, E. Tebliğ pusulası. Yanıt B'dir, tebliğ mazbatası. 13. Tebliğ ile işlemeye başlayan süre adli tatilde dolarsa yasal süre tatilin bittiği günden itibaren ne kadar uzar? A. 5 gün, B. 10 gün, C. 15 gün, D. 1 hafta, E. 2 hafta. Yanıt D'dir, 1 hafta. 14. Muhatabın bilinen adreslerine tebligat yapılamayıp adres kayıt sistemindeki adresine tebligat çıkarıldığında muhatabın buradaki adres kaydının gerçeği yansıtmaması durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Tebligat yapılmamış sayılır. B. Tebligat için yeni adres tespit edilmeye çalışılır. C. Tebligatın yapılmış olmasına sonuçları doğar. D. Tebligat ilanen yapılır. E. Tebliğ evrakının yeniden düzenlenmesi gerekir. Yanıt C'dir. Tebligatın yapılmış olmasının sonuçları doğar. 15. Tebliğ yapılacak kimse imza atacak kadar yazı bilmiyorsa tebliğ edilecek evraka bastırılacak parmağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sol elinin işaret parmağı, B. Sağ elinin baş parmağı, C. Sol elinin baş parmağı, D. Sağ elinin işaret parmağı, E. Sağ elinin herhangi bir parmağı. Yanıt C'dir. Sol elinin baş parmağı. 16. Muhatabın veya yerine tebligat yapılacak kimsenin o sırada adreste bulunmaması halinde tebliğ tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A. İhbarnamenin muhatap tarafından görüldüğü tarih. B. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih. C. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen 7. gün. D. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen 10. gün. E. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen 15. gün. Yanıt B'dir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih. 17. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kural olarak ilanen tebligat yapılması gerekir? A. Muhatabın adresinin meçhul olması. B. Muhatabın yurt dışında ikamet ediyor olması. C. Tebligatı çıkartan merciğin ilanen tebligat kararı alması. D. Tebligatın acilen yapılmasının gerekmesi. E. Tebligatın belirli bir parasal tutarı aşıyor olması. Yanıt A'dır. Muhatabın adresinin meçhul olması. 18. Mahkeme kararının usulüne aykırı olarak tebliğ edildiği ve geç öğrenildiğini beyan ederek süresinden sonra kanun yoluna başvuran tarafın kanun yolu süresini geçirdiği gerekçesiyle mahkemece bu talebinin reddedilmesine karşı kanun yoluna başvurabileceği süre kaç gündür? A7, B10, C15, D20, E30. Yanıt A'dır. 7. 19. Aşağıdakilerden hangisi tebligat kanununda düzenlenen özel suçlardan biri değildir? A. Tebliğ edilen evrakı kaybetmek. B. Yanlış adres bildirilmesi. C. Kendisine yapılması gereken tebligatı almamak. D. Yalan beyan. E. Muhatap adına tebligat yapılan kimsenin tebligat evrakını muhataba vermemesi. Yanıt A'dır. Tebliğ edilen evrakı kaybetmek. 20. Bir tebligatın usulsüzlüğü kural olarak aşağıdaki mercilerden hangisinde ileri sürülür? A. İcra mahkemesinde, B. İcra dairesinde, C. Tebligatı çıkartan merciide, D. Genel görevli mahkemelerde, E. Muhatabın adresinde. Yanıt C'dir. Tebligatı çıkartan merciide. Çıkmış sınav soruları, dönem sonu sınavı 2. 1. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru evrakında eksiklik olması durumunda eksikliğin giderilmesi için kaç gün süre verilir? A. 15, B. 20, C. 30, D. 45, E. 60. Yanıt A'dır. 15. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne üye seçerken yaptığı ilk oylamada aranan çoğunluk kaçtır? A. Üye tam sayısının 3'te 2'si, B. Üye tam sayısının 4'te 3'ü, C. Üye tam sayısının 5'te 3'ü, D. Üye tam sayısının 5'te 4'ü, E. Üye tam sayısının salt çoğunluğu. Yanıt A'dır. Üye tam sayısının 3'te 2'si. 3. Diğer yargı düzenlerinin görev alanlarına girmeyen tüm uyuşmazlıklara bakan yargı kolu aşağıdakilerden hangisidir? A. İdari yargı, B. Askeri yargı, C. Anayasa yargısı, D. Uyuşmazlık yargısı, E. Adli yargı. Yanıt E'dir. Adli yargı. 4. Genel görevli hukuk mahkemeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulur? A. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, B. Adalet Bakanlığı, C. Maliye Bakanlığı, D. İçişleri Bakanlığı, E. Cumhuriyet Savcılığı. Yanıt B'dir. Adalet Bakanlığı. 5. Bakanlık veya bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini inceleyerek görüşlerini bildirmekle görevli Danıştay Dairesi aşağıdakilerden hangisidir? A. 1. Daire, B. 2. Daire, C. 3. Daire, D. 4. Daire, E. 11. Daire. Yanıt A'dır. 1. Daire. 6. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nda yer almaz? A. Danıştay Başkanı, B. Başsavcı, C. Genel Sekreter, D. Daire Başkanları, E. Daire Üyeleri. Yanıt C'dir. Genel Sekreter. 7. Askeri düzen içinde emir komuta zincirine uyulmasının sağlanması amacı güden yargı türünde görev yapan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A. Askeri mahkemeler, B. Sıkı yönetim mahkemesi, C. Askeri yargıtay, D. Askeri disiplin mahkemesi, E. Askeri yüksek idare mahkemesi. Yanıt D'dir. Askeri disiplin mahkemesi. 8. Askeri Yargıtay dairelerinin toplanabilmesi için gereken sayı kaçtır? A. 1 başkan ve 1 üye, B. 1 başkan ve 2 üye, C. 1 başkan ve 4 üye, D. 1 başkan ve 5 üye, E. 1 başkan ve 7 üye. Yanıt C'dir. 1 başkan ve 4 üye. 9. Kolluk kuvveti aracılığıyla yapılacak tebligatta gecikmesinde zarar doğabilecek işler söz konusu olduğunda yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Tebligat kolluk kuvvetinin merkezine derhal teslim edilir. B. Tebligat kolluk kuvvetleri aracılığıyla derhal tebliğ edilir. C. Tebligat için kolluk kuvvetlerinden görevlendirme yapılması istenir. D. Kolluk kuvvetlerine tebligatın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği sorulur. E. Tebligatı çıkartan merci gerekçesini belirterek yetkili mülki amire başvuruda bulunur. Yanıt E'dir. Tebligatı çıkartan merci gerekçesini belirterek yetkili mülki amire başvuruda bulunur. 10. Tebligat ile gerçekleşen hukuki dinlenilme hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir? A. Bilgi alma hakkı, B. Dava açma hakkı, C. Adil yargılanma hakkı, D. Alacak hakkı, E. Korunma hakkı. Yanıt C'dir. Adil yargılanma hakkı. 11. Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza alanların tutuklulukları süresince kendilerine yapılması gereken tebligat aşağıdakilerden hangisine yapılır? A. Tutuklu bulundukları kurum müdürlerine, B. Savcılığa, C. Adalet Bakanlığına, D. Kanuni temsilcilerine, E. Tutuk evinden sorumlu savcılığa. Yanıt D. Kanuni temsilcilerine. 12. Hukuk muhakemeleri kanununa göre davanın başında avans olarak ödenmesi gereken tebligat masrafları ödenmediğinde ya da eksildiğinde verilen sürede de tamamlanmamış olursa aşağıdaki neticelerden hangisi doğar? A. Dava sonuçlanıncaya kadar ödemenin yapılması beklenir. B. Dava sonunda karara ek olarak ödemenin yapılması istenir. C. İlk duruşmaya kadar ödeme yapılması için ikinci bir süre tanınır. D. Dava şartı yokluğundan reddedilir. E. Davaya bakmaya devam olunur, masraflar için ayrıca takibat yapılır. Yanıt D'dir. Dava şartı yokluğundan reddedilir. 13. Mahkemenin bir kimseyi huzuruna çağırması işlemi aşağıdakilerden hangisiyle yapılır? A. Mektup, B. Davetiye, C. Tebliğ mazbatası, D. Telgraf, E. Tebliğ mazbatalı zarf. Yanıt B'dir. Davetiye. 14. Yabancı ülkelere gönderilecek ve içinde belirli bir zaman belirten tebliğ evrakı, tebliği belirtilen günden ne kadar önce gönderilir? A. 6 ay, B. 3 ay, C. 2 ay, D. 1 ay, E. 15 gün. Yanıt B'dir. 3 ay. 15. Aşağıdakilerden hangisi yabancı ülke temsilciliği tarafından Dışişleri Bakanlığı'na iletilen evrakın muhatabına tebliğ işlemlerini kolluk kuvvetleri aracılığıyla gerçekleştirir? A. Adalet Bakanlığı, B. İçişleri Bakanlığı, C. Posta İşletmesi, D. Mülki İdare Amirliği, E. Cumhuriyet Başsavcılığı. Yanıt E'dir. Cumhuriyet Başsavcılığı. 16. 1. Anonim şirket, 2. Limited şirket, 3. Kolektif şirket, 4. Adi komandit şirket. Yukarıdaki şirketlerden hangilerine elektronik yolla tebligat yapma zorunluluğu vardır? A. 1 ve 2, B. 2 ve 4, C. 1, 2 ve 4, D. 1, 3 ve 4, E. 2, 3 ve 4. Yanıt A'dır. 1 ve 2. 17. Tebligat yapılacak kimse imza atacak kadar yazı bilmiyorsa öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Köy muhtarına imza karşılığı tebliğ edilir. B. İhtiyar heyetinden bir kimseye imza ettirir. C. Sol elinin baş parmağı bastırılarak tebligat gerçekleştirilir. D. Evrak en yakın kolluk kuvvetlerine teslim edilir. E. Okur yazar komşularından birine imzalattırılır. Yanıt E'dir. Okur yazar komşularından birine imzalattırılır. 18. Aşağıdakilerden hangisi tebligat kanununda belirtilen özel suçlardan biri değildir? A. Yalan beyan, B. Tebliğ evrakının alınmaması, C. Tebliğ evrakının imzalanmaması, D. Muhatap adına tebligat yapan kimsenin evrakı muhatabına vermemesi, E. Tebliğ evrakının asılmaması. Yanıt C'dir. Tebliğ evrakının imzalanmaması. 19. Ödeme emrinin usulsüz tebliğ edilmesi durumunda bu durumu aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden dikkate alır? A. İcra mahkemesi, B. İcra dairesi, C. Muhatap, D. Mahkeme kalemi, E. Muhatap yerine tebligatı alan kimse. Yanıt B'dir. İcra dairesi. 20. Tebligat hukukunda tebligatın usulüne uygun yapılmasının en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilgi edinme hakkının gerçekleşmesi, B. İdari işlem sürecinin tamamlanması, C. Kamu hizmetlerinde doğruluğun sağlanması, D. Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi, E. Davaların hızlandırılmasının sağlanması. Yanıt D'dir. Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi. Kitabın sonu, 11 Ekim 2016, sayfa 93.